Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle sabrın sembolü olmuş olan Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ı işlemeye çalışacağız inşallah. Hazreti Eyüp'ün nesli de Hazreti Yakup'un kardeşi İs kanalıyla Hazreti İshak'a, oradan da Hazreti İbrahim'e ulaşmaktadır. Dedesi olan Hazreti İshak Aleyhisselam Allah Teala'ya çok mal vermesi ve evlat vermesi için dua etmişti bu torununa. Ve Hazreti Eyüp Aleyhisselam da bu duanın berekatıyla pek çok mal mülke erişti. Hizmetçileri, tarlaları, hayvanları oldukça boldu. Fakat bu zenginlik içerisinde de fakiri, yetimi, dulu, ihtiyaç sahiplerini bulur, onları sofrasına misafir ederdi. Sofrasında bir misafir bulunmadıkça da yemek yememeye çalışırdı. Ömrünü ana hatlarıyla özetleyecek olursak, başlangıç dönemlerinde hayatının oldukça varlık içinde, bolluk içinde bulunuyordu. Hayatının ortalarına doğru yaşadığı ızdıraplar, imtihanlar neticesinde fakir ve gariplikle geçti. Hayatının son demleri ise şükrüyle Allah'ın ihsanına tekrar kavuşmuş ve bu şükür, bu sabır onu eski zenginliğine, eski varlıklı günlerine tekrar döndürmüştü. Cenab-ı Hak onun sabırdaki tahammülünü şu şekilde kullarına anlatmaktadır. Saat suresinin 44. ayet-i kerimesi, gerçekten biz Eyyub'u sabırlı, rıza halinde bir kul bulmuştuk. O ne iyi bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Gerçekten Allah'ın ni'mel abd, ne güzel kuldu İltifatına mazhar olmak herhalde başlı başına en büyük lütuflardan bir tanesidir. İşte şimdi böyle bir peygamberin ibretlerle dolu hayatına bir göz atmaya başlayacağız. Eyüp Aleyhisselam Şam civarında yaşamış, oradaki insanlara peygamber olarak gönderilmişti. Fakat kendisine bu peygamberlik vazifesi esnasında çok az insan iman etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen vahye muhatap olmuş peygamberlerden bir tanesidir. Nisa suresinde 163. ayet-i kerimede, gerekse En'am suresinin 84. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onu Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, İshak, Yakup, İsa aleyhisselam, Eyüp, Yunus, Harun ve Süleyman'la beraber bir silsile halinde aralarında zikretmiştir. Başka bir ayet-i kerimede de Davud, Süleyman ve Eyüp diyerek Yusuf'la Hazreti Musa'nın arasında zikretmiştir. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim diliyle onun hem bir peygamber olduğunu hem de kullukla, sabır ve şükürle çok büyük bir ilahi övgüye mazhar olduğunu anlatmaktadır. Şimdi hayatına dönecek olursak, Eyüp Aleyhisselam, biraz önce de ifade ettiğim gibi, hayatının baş taraflarında, gençlik zamanlarında büyük bir bolluk içinde yaşıyordu. Fakat Allah'ın bir muradı var. Peygamberler eliyle insanlara göstermek istediği, peygamberlerine yaşatıp insanlara örnekler sunmak istediği bir muradı var. Bazen bazı peygamberleri varlıkla, bazılarını hastalıkla, yoklukla, bazılarını cihat meydanlarında savaşmasıyla, bazılarını belalı kavimlere onları vazifeli kılarak çeşitli musibetlere uğratmasıyla bizlere örnek vermiştir. İşte Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın örnekliği, bizim için numune oluşu da varlıktan yokluğa döndükten sonraki sabrı ve teslimiyeti hususundadır. Eyüp Aleyhisselam, pek çok şeye sahipken bir insanın arzulayabileceği, içinden geçireceği mal, mülk, toprak, arazi vesaire, onun dışında evlatlar, onun dışında insanların iltifatı, peygamberlik vazifesi gibi pek çok nimete masarken Allah-u Teala ona bir takım imtihanlar murad etti. Ve bu sahip olduğu nimetleri yavaş yavaş yavaş yavaş ondan aldı. İlk olarak onun mallarını elinden aldı. Bir sel ile koyunları, bir rüzgar ile de ekinleri mahvoldu. Ve onun vasıtasıyla, Buhari'de nakledilen bir hadis-i şerifte, başına gelenler şu şekilde özetlenmektedir. Allah Eyüp Aleyhisselam'ı denemek için onun kendisine olan bağlılığını, tevekkülünü, sabrını ortaya koymak için musibetler göndermeye başlamıştı. Bir sel ile koyunları yok olunca şeytan çoban kılığına girerek hemen Hazreti Eyüp'e geldi. Eline geçen fırsatı değerlendirecek ve onu Allah'a isyana sevk edecekti. Ağlaya ağlaya olup biteni haber verdi. Ey Eyüp, büyük bir felaket oldu. Allah Teala senin bütün mal ve mülkünü telef etti, dedi. Şeytan kendisinin imtihanı esnasında da hatayı, günahı Allah'a hamletmişti, yüklemişti. Ve sen beni azdırdığın için ben bu hatayı yaptım gibisinden bir densizlik yapmıştı. Burada da yine Hazreti Eyyub'e Allah'ın adını vererek senin malını mülkünü telef eden Allah'tır diyerek bir ithamda bulundu Allah adına. Aslında bu Hazreti Eyyub'u Allah'a karşı düşman etmek için yapılan bir hileydi. Fakat Allah-u Teala'yı gerçekten samimi olarak seven, ona yürekten bağlanan Eyüp Aleyhisselam, belki de Allah'ın adının bu şekilde anılmasıyla büyük bir tevekkül ve teslimiyet gösterdi. Mal ve mülkü bana Rabbim vermişti. Şimdi de aldı. Yegane sahip odur. Dilerse verir, dilerse alır, dedi. Bu cevap şeytanın beklemediği bir cevaptı. O bundan Hazreti Eyüp'ün bu felaket neticesinde saçını başını yolmasını, tereddüde düşmesini, ayağının kaymasını bekliyordu. Fakat umduğunu bulamadı. Daha sonra Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın ders okumakta olan çocukları bir zelzele neticesinde vefat etti. Şeytan yine şimdi fırsat elime geçti diyerek Eyüp Aleyhisselam'a yaklaştı bir insan kılığında ve onu isyan ettirmek için gözlerinden sahte gözyaşları dökerek, ey Eyüp, Allah Teala evini bir zelzele ile yıktı. Bütün çocuklarını elinden aldı. Onların canhıraş feryatları dayanılacak gibi değildi. Sen hala duruyor musun? Dedi. Yani onun merhamet damarlarını coşturarak evladına duyduğu sevgiyi, saygıyı Allah'a isyana döndürmek istedi. Hazreti Eyüp Aleyhisselam tevekkül ve teslimiyet ile yorulmuş kalbinde merhametle gözyaşlarını döktü. Ama bu imtihan karşısında da büyük bir sabır göstererek yine ilahi tecelliye, Allah'ın kaderine razı oldu. Şeytan bu halini görünce Eyüp Aleyhisselam'ın adeta kudurdu. Yine bir şeyler demek istedi. Fakat Eyüp Aleyhisselam, ey melun, sen iblissin ve beni Rabbime karşı isyana sevk etmek istiyorsun. Bilesin ki evlatlarım birer emanetti. Sahibi geri aldı. Veren o, alan o. Niçin incineyim? Ben her ahvalde Rabbime hamd eden bir kulum, dedi. Aslında Eyüp Aleyhisselam'ın bu tavrı bir müminin başına gelecek her türlü felakette, her türlü sıkıntıda takılması gereken bir tavır. Bu manada biz her an fert fert bütün insanlar olarak veya tek bir fert olarak hayatımız boyunca bu ve benzeri imtihanlarla imtihan olunuyoruz. Şeytan her an bizim sağımızda solumuzda aynı Hazreti Adem'e yaptığı gibi yasak meyveyi Allah'ın yasaklarına yaklaştırmaya çalışıyor. Bazen Nuh'un evladı gibi kendi güvendiğimiz dağlara çıkmamızı, Allah'ın azabından bu şekilde emin olabileceğimizi, suyun bizi boğmayacağını düşündürtüyor ve Allah'ın dini olan Nuh'un gemisine binmemizi engelliyor. Bazen bizi malla, mülkle yenmeye çalışıyor. Bazen bu mal ve mülkün bizden alınmasıyla etrafımızda bizim zaaflarımızı kolluyor. Mühim olan gerek içimizdeki yani nefsimizdeki kötülüğü emreden, gerekse dışımızda bir suret olarak, başka bir varlık olarak peyda olan düşmana, onun vesveselerine kanmamak. Hangi halde olursak olalım, başımıza ne gelirse gelsin, bunun Allah'tan olduğu şuurunda, hissiyatında olmak. İşte bizden beklenen şey bu. Kur'an-ı Kerim'in peygamber kıssalarını anlatırken vermek istediği mesaj da bu. Siz kul olarak ayrı devirlerde yaşayabilirsiniz, fakat başınıza gelen ne varsa işte benim Kur'an'ımda, kitabımda kıyamete kadar onun emsalini bulabilirsiniz. Kendinize ona uygun modeller geliştirebilirsiniz ve ben size bu peygamberlerin hayatını hikaye olsun değil, bir ibret olsun diye anlatıyorum. Dolayısıyla sizin ecza dolabınız, hastalıklarınızın dermanı Kur'an-ı Kerim'dir. Buradaki yaşanmış hayat ölçüleridir. Siz de eğer huzur bulmak, sıkıntılardan kurtulmak, netice itibariyle Allah'ın rızasına kavuşmak istiyorsanız, bu peygamberlerin size düşen kısmını, ibretlerini, örneklerini, hikmetlerini devşirin, hayatınıza bunlardan ölçüler elde edin. Düşünelim çok kısa. Biz nasıl bir hayat yaşıyoruz, ne kadar bolluk içinde yaşıyoruz, sağlığımız, sıhhatimiz yerinde, türlü türlü nimetler var. Fakat bunlara sahipken bu nimetlerin bir tanesinin bizden alındığını düşünsek hemen isyan bayrağı çekiyoruz. Başka kimse yok muydu? Niye Rabbim bana verdin bunu diye adeta Allah'a, kadere baş kaldırıyoruz. Bu Allah'ın istemediği bir husus. Allah bize kendisinin her şeyin sahibi olduğunu, verenin de alanın da o olduğunu bildiriyor. Ve vermekle de bize imtihan ettiğini, verdiği şeyleri geri almakla da o imtihanın devam ettiğini bildiriyor. İşte Hazreti Eyüp Aleyhisselam bunu bilgiden imana ve hazmetmeye, içinde hiçbir menfi duygu kalmayacak şekilde bu inancı yerleştirmeye muvaffak olmuş bir insan. O Allah'ı gerçekten seven, onun kaderine gerçekten boyun eğen birisi. Allah-u Teala da onun içindeki bu cevheri gerek zamanındaki insanlara, gerekse kendinden sonraki insanlara örnek olması için ona bir imtihan daha gönderiyor. Bir ağır imtihan daha. Bu da Kur'an-ı Kerim'in ismini zikretmediği bir hastalık. Bu hastalık o derece artıyor ki artık hiç kimse yanına uğramaz oluyor. Yalnız şefkat timsali hanımı Rahime Hatun eşsiz bir sadakat ve vefayla onun etrafında durmaya, onun hizmetine devam etmeye çalışıyor. El işi yaparak o fakirlik zamanlarında maişetlerini, geçimlerini temin etmeye çalışıyor. Fakat Eyüp Aleyhisselam'ın haline bakın ki gerek malını mülkünü kaybetmiş olması, gerekse evlatlarının hepsinin bir anda bir depremle yok olmuş olması, gerekse insanların ayaklarını kesecek kadar bir hastalığa uğramış olması onu Allah'a kulluktan alıkoymuyor. O bu haliyle de Rabbine şükrediyor, başına gelenlere sabrediyor ve kulluğuna yattığı yerden hasta haliyle de devam etmeye çalışıyor. Şeytan her haliyle onun etrafında, onun duygularına, düşüncelerine tesir etmeye çalışmıştı. Onun kaybettiklerini gözünün önüne getirerek, ayağını kaydırmak, şikayetçi hale getirmek ve asıl kayıp olan Allah'a kulluktan uzaklaştırmak hususunda durmadan içine şüpheler atmaya, onu vesveselerle Allah'tan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Fakat Allah-u Teala'nın büyük bir nimeti sayesinde Hazreti Eyüp Aleyhisselam hem başına gelenlere sabretti hem de şeytanın bu hilelerine, tuzaklarına düşmedi. Allah'a hep niyazda bulundu. Ya Rabbi beni şeytandan, onun hilelerinden koru manasına dualar etti. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Eyyub'un bu dualarından bir tanesi şöyle yer alır. Resulüm, kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine, doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi diye seslenmişti. Yani burada şeytanın bu sıkıntılarını gerek kendisi onunla mücadele ederken gerekse Allah'a niyaz ederek durumunu, halini arz ediyor. Ve Allah'tan şeytana karşı, onun vesveselerine karşı yardım istiyor. Demek ki bizim en zor durumda bile tek sahibimiz olan Allah'a yönelmemiz lazım. Düşmanımızı tanımamız, onun bize kurduğu tuzakların, onun bize söylediklerinin farkında olmamız lazım. Ve şeytanla birebir mücadele etmenin en büyük, belki de netice veren şekli onu Allah'a havale etmektir. Allah'ın sığınmasına, Allah'ın korumasına kendimizi sokmak ve şeytanı Allah'a dualarla kendimizden uzaklaştırmaktır. Evet muhterem dinleyicilerimiz, Eyüp Aleyhisselam'a Allah önce bolluk vermişti. Refah, huzur içinde yaşarken o verdiği nimetleri bir bir aldı. Önce malı mülkü, ardından evlatları gitti. Sonra da sağlığı bozularak insanlardan uzak bir yerde yaşamaya başladı. Bu hususta kendisine Rahime Hatun ismindeki eşi de çok yardım ediyor demiştik. Şimdi şeytan gerek Hazreti Eyüp Aleyhisselam'la gerekse Rahime Hatun'la uğraştı. Onların gönüllerini bulandırmak, Allah'a olan imanlarını şüpheye düşürmek ve bu imtihanı kaybettirmek istiyordu. Bir gün Rahime Hatun'a yaklaştı, onu kandırmaya çalıştı. Beceremeyince şehir halkına yaklaştı ve şu hasta adam dedi, burada durduğu müddetçe bu hastalığı size de bulaştıracak. Ben sizin yerinizde olsaydım onu şehrinizden uzaklaştırırdım dedi. Bunun üzerine ahali toplandı ve Rahime Hatun'a müracaat ederek ya kocanı da al buradan uzaklaşın ya da biz size yapacağımızı biliyoruz, sizi taşlayarak öldüreceğiz dediler. Rahime Hatun artık bütün yükü sırtlanmış bir kadın olarak iyice ezilmesine rağmen bu ağırlığın altında beyni rica minnet kaldırdı ve sırtında şehirden uzakça bir yere taşıdı. Orada ufak çaplı bir kulübe gibi bir yer yaptı. Başının altına taştan bir yastık koydu. Kumlardan ona geçici olarak barınabileceği bir kulübe inşa etti. Fakat Hazreti Eyüp Aleyhisselam burada da sağdan soldan geçen insanlara ulaşıyor. Onlara yine Allah'ın dinini anlatmaktan vazgeçmiyordu. Bu manada Rahime Hatun Şehirden uzakta bu kulübede hem beyine hizmet ediyor hem de ihtiyaçları için sık sık şehre gidip ufak tefek hazırladığı şeyleri satmakla geçimlerini temin etmeye çalışıyordu. Bu manada kendisi gerçekten çok daha fazla buhranlara, sıkıntılara girmişti. İşte şeytan da böyle fırsatları arıyordu. Bir gün Rahime Hatun'un karşısına yakışıklı, zengin bir insan kılığında çıktı ve ona yaklaşarak istersen dedi, sen çok güzel bir kadına benziyorsun, gel seninle beraber olalım, sen benim hatunum ol, karım ol, buradan uzaklaşalım, sana istediğin her şeyi vereyim dedi. Rahime Hatun, ben çok şerefli bir insanın hanımıyım, senin gibi birisine meyledemem diyerek bunu yanından uzaklaştırdı. Ve bir müddet sonra da olup biteni Eyüp Aleyhisselam'a anlattı. Karşıma böyle birisi çıktı. Bunun üzerine Eyüp Aleyhisselam Rahime Hatun'a, ey Rahime, ben seni şeytana, onun hilelerine, tuzaklarına karşı çok uyardım. Bu da bir şeytandı. Ahdim olsun, biraz iyileşince sana ceza olsun diye 100 değnek vuracağım dedi. Ve bu şekilde Rahime Hatun aslında onun kötü niyetini, kendisine kurduğu tuzağı fark etmişti şeytanın. Ama içinde de bir takım duygular depreşmiyor değildi. Yani sonuçta o da bir insan ve bu sıkıntıların ardından bir gün Eyüp Aleyhisselam'a giderek, ey Eyüp, sen Allah'ın peygamberisin, Allah senin dualarını kabul eder, peygamberlerin duası müstecaptır, pek çok şey için insanların hayrına dua ediyorsun, bir kere de Allah'a senin şu halini düze çıkarması için, sıkıntılardan seni kurtarması için dua et diye istekte bulundu. Bunun üzerine Hazreti Eyüp, beraberce geçirdiğimiz sıhhat ve afiyetle sürdüğümüz ömrümüz ne kadardı diye sordu. Rahime Hatun 80 yıl dedi. Bunun üzerine Hazreti Eyüp ibretlik bir cevap verdi. Ben başımıza gelen şu sıkıntı dönemi, bu 80 yıla erişmediği müddetçe Allah'a karşı bir dilekte, bir temennine bulunmaktan haya ederim dedi. Allah bize türlü nimetler verdi. Biz rahat bir hayat sürdük. Şimdi de bir takım sıkıntılar verdi. Şimdi bu belalara niye sabretmeyelim? Fakat Eyüp Aleyhisselam'ın yaşadığı hadiseler bunlardan ibaret değildi. İnsanlar Eyüp Aleyhisselam'dan uzaklaştıkları gibi onun hakkında ileri geri konuşmaya başladılar. Bazıları, eğer Allah Eyüp Aleyhisselam'ı peygamber olarak seçmiş olsaydı, eğer o hayırlı birisi olsaydı bu kadar belalara düşmezdi demeye başladı. Bir başka rivayete göre Rahime Hatun yaşadığı bu süreçte o kadar yokluk, o kadar sıkıntı çekti ki nihayet bir gün elbiselerini satmak zorunda kaldı. Bu durum Hazreti Eyyub'a çok ağır geldi. Bir başka rivayete göre de Cebrail Aleyhisselam Eyüp Aleyhisselam'a müracaatla, ey Eyüp, Allah'ın pek çok imtihanı vardır. Nasıl nimetleri, nimet hazineleri çok genişse musibet ve imtihanları da çok geniştir. Sen onların hepsine takat getiremezsin. Sen Allah'tan afiyet talep et diye onun Allah'tan şifa talep etmesini istemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eyüp Aleyhisselam'ın bu yaşadığı sıkıntılara nasıl mukabele ettiğini, onun nasıl bir tevekkül ve sabır içinde olduğunu, kendisine bir soru sorulması üzerine şöyle açıklamıştır. Allah Teala'ya yemin ederim ki Eyüp beladan inlemedi, sızlanmadı. Lakin 7 sene, 7 ay, 7 gün, 7 gece o belada kaldı. Ayakta namaz kılmak istedi, duramadı, düştü. Hak yolundaki hizmetinde kusur görünce bana gerçekten hastalık isabet etti dedi. Bu Hazreti Eyyub'un bir peygamber olarak Allah'a ilticasıdır. Enni mesteniyeddurru ve ente erhamurrahimin. Ya Rabbi, bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhametlerin en merhametlisisin. Görünüşte bu ifade, yani ben hasta oldum, hastalık bana isabet etti, beni adeta sıkıntıya soktu ifadesi, eğer bir insana karşı söylenmiş olsa şikayet denilebilir. Fakat Hazreti Eyyub insanlara karşı halini arz edip adeta Allah'ı insanlara şikayet etmiyor. Ve Ya Rabbi diyor, sen biliyorsun ki ben bu hastalık sebebiyle mağdur oldum. Fakat bir kul olarak bunun ötesinde beni şifaya kavuştur, bu hastalığı, bu sıkıntıları benden kaldır diye devam etmiyor ifadesine. Sen merhametlilerin en merhametlisin diye duasına devam ediyor. Bu da bize peygamberlerle Allah arasında nasıl bir hukuk olduğunu gösteriyor. Yani Hazreti Eyyub aleyhisselam kendi durumunu, halini Allah'a arz ediyor. Allah-u Teala çok iyi bildiği halde, Ya Rabbi diyor, ben hasta oldum, bu hastalığım şiddetlendi, sen merhametlerin en merhametlisin. Yani benim bu halim benim için hayırlıysa o hali devam ettir. Yok, eğer ben bu halden dolayı daha kötü bir yola düşeceksem, manen daha çok kaybedeceksem, o zaman sen benden bu hastalığı al, beni şifaya kavuştur demek istiyor. Aynı Hazreti İbrahim'in, Halilullah'ın ateşe düştüğü zaman halini sadece Allah'a arz etmesi gibi. Değil mi ki benim ateşe düştüğümü Allah biliyor, o bana vekil olarak yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyor. Burada da Hazreti Eyyub aleyhisselam Allah'ın merhametine sığınarak, hastalığının şifasını Allah'ın merhametine havale ederek duada ve niyazda bulunmuş oluyor. Bu hal Yakup aleyhisselam'da da böyleydi. O da Yusuf aleyhisselam'ın ayrılığını, ızdırabını adeta gönlüne gömmüş ve ben bütün hüznümü, kederimi ancak Allah'a arz ediyorum demişti. O halde sadık kullar, salih kullar, Allah'a yakin peyda etmiş, Allah'a yaklaşmış insanlar dualarında bile büyük bir edep gözetirler. Ya Rabbi derler, benim şu sıkıntım var, sen hakkımda hayırlısını ver. Fakat onların bu şikayeti, onların bu dertlerini dökmesi insanlara değildir. Sadece ve sadece Allah'a durumlarını arz ederler. İşte Allah da Hazreti Eyyub'un bu niyazına, bu yakarışına icabet etmiş, onun bu duasına karşılık vermiş ve Rahime Hatun yiyecek aramak için evden çıktığı bir esnada Cebrail aleyhisselam Eyyub aleyhisselama gelerek Allah'ın şu fermanını bildirmiştir. Ey Eyyub, bela verdim, sabrettin. Şimdi de tekrar sıhhat ve nimet vereceğim. Kur'an-ı Kerim bu haberden sonra Cebrail aleyhisselamın şu emrini bildirir. Sa'd suresi 42. ayet-i kerime. Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su. Rivayete göre Hazreti Eyyub aleyhisselam Allah'ın bu emri gereğince ayağını yere vurduğunda bir pınar fışkırdı. O da bu su ile yıkandı ve böylece içindeki ve dışındaki bütün hastalıklardan kurtulmuş oldu. Bu hususta bir başka rivayette Eyyub aleyhisselamın ayağını yere vurduğunda biri sıcak biri soğuk olmak üzere iki tane kaynak çıktığını bildirmektedir. Hazreti Eyüp sıcak suyla yıkanmış, soğuk sudan da içmiş, böylece yine iç ve dışındaki bütün hastalıklardan kurtulmuştu. Bu ayet-i kerimede dikkatimizi çeken bir husus da, her ne kadar şifa Allah'tansa da insana düşen sebeplere sarılmaktır. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a Allahu Teala mucize olarak bir su göndereceği halde, onunla bedenindeki bütün hastalıklara şifa bulacağı halde, Hazreti Eyyub'e de bir kul olarak artı bir davranış yapması, ameliyle bu şifaya yol açması gerekiyordu. Ayağını yere vurması gerekiyordu. İşte Eyyub Aleyhisselam da Allah'ın bu emrine imtisal etmiş ve ayağını yere çarpmıştı. O halde sadece dua sözlerine yetinmek yetmez. İnsan dua edecek ama amel olarak, davranış olarak da üzerine düşen neyse onu yerine getirecek. Yani fiili duada bulunacak. Eyüp Aleyhisselam büyük bir edep ve tevazu içinde Allah'a hürmet ifadeleriyle dolu duasının neticesinde nihayet huzura, afiyete, hastalıklardan kurtulmaya kavuşmuştu. Eşi dışarıdaydı, yemek için gitmişti ve yiyecekler getirip evine döndüğünde kapıyı açtı fakat Eyüp Aleyhisselam'ı tanıyamadı. Onun kaybolduğunu zannederek sahraya koştu. Feryat edip ağlamaya başladı. Eyüp Aleyhisselam arkasından seslendi. Ey hanım, kimi arıyorsun? Rahime Hatun, bir hastam vardı, hayat arkadaşımdı. Bu kadar sıkıntı çekmiş iken şimdi o hazineyi kaybettim, dedi. O nasıl bir kimseydi diye sordu. O sabırlı Eyüp'tü. Sağlıklı iken sana benzerdi, dedi. Ey Rahime, işte o benim. Allah Teala bana sıhhat verdi, dedi ve birlikte sevinç içinde ağlayarak Allah'a şükür ve niyazda bulundular. Eyüp Aleyhisselam yine eski gençlik ve dinçliğine kavuşmuştu. Allah ona eskisinden daha büyük bir mal ve evlat ihsan etti. Peygamber Efendimiz'den Hazreti Eyüp'ün o yıkanma esnasında cereyan eden bir hadiseyi şöyle nakletmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Eyüp mucizevi suda yıkandığı sırada önüne bir sürü altın çekirge düşmüştü. Eyüp bunları hemen toplayıp elbisesine doldurmaya başladı. Bunun üzerine Allah Teala, ey Eyüp, görüyorsun, ben malını sana iade etmek suretiyle seni zengin kılmadım mı, buyurdu. Hazreti Eyüp Aleyhisselam, evet ya Rabbi, beni o surette zengin kıldın. Fakat senin hayır ve bereket hazinelerinden müstani kalamam. Bu sebeple indi ilahiden her ne buyurulursa kabulümdür. Çünkü veren sensin, senin verdiğin şeyi nasıl reddederim, dedi. Burada da Hazreti Eyüp'ün bir kul olarak büyük bir teslimiyeti ve Allah'ın ihsanına olan ihtiyacını anlıyoruz. O Allah'tan gelen her şeyi, hastalığı, sıkıntıyı ne kadar kabullenmişse, evlatlarının yok olup ölmesini ne kadar kabullenmişse, onun gönderdiği manevi lütufları, maddi lütufları aynı coşkunlukla, aynı heyecanla kabul ediyordu. Nihayet Eyüp Aleyhisselam ve ailesi toplandı, bir araya geldi. İnsanlar tekrar onu ziyaret etmeye, gelip gitmeye başladılar. Ve eski afiyet günlerine, huzur günlerine kavuştu. Fakat Eyüp Aleyhisselam hastalıktan kurtulup afiyete kavuştuğu ilk gecenin sabahında derin bir ah çekti. Çünkü her gece seher vaktinde "Ey bizim hastamız, nasılsın?" diye bir ses duyuyordu. Fakat o ses artık değişmiş. "Ey bizim sıhhatli kulumuz, nasılsın?" diye bir ses duymamıştı. Yani Allah'ın nazlı bir kulu olduğunda Allah-u Teala o kuluna özel bir muamelede bulunmaktaydı. Fakat sağlığına kavuşunca artık bu hitap, bu ilahi şefkat, merhamet kesilmiş. Allah sağlığa kavuşan Eyüp Aleyhisselam'a nasılsın iltifatında bulunmamıştı. İşte ben bunun için ah çekiyor, bunun için ağlıyorum demişti Eyüp Aleyhisselam da. Son bir husus da Eyüp Aleyhisselam'ın eşiyle alakalı. Çeşitli rivayetlerde biraz önce de ifade ettiğim gibi Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı Rahime Hatun bir hata sebebiyle Eyüp Aleyhisselam boş bulunmuş ve bu hatan sebebiyle sana sağlığa kavuşursam eğer 100 değnek vuracağım demişti. 100 sopa vuracağım demişti. Fakat bu sağlığa kavuştuğunda sözünü yerine getirmek ona ağır geldi. Çünkü eşi en zor zamanda yanından ayrılmamış, her türlü iyiliğine, güzel ahlakıyla devam etmişti. Dolayısıyla böyle bir hanımı sopayla, değnekle cezalandırmak Eyüp Aleyhisselam'a çok giran gelmeye, ağır gelmeye başladı. Allah Teala da ona hem sözünü yerine getirmesi hem de eşinin incinmemesi için bir adeta hile-i şer'iye, şer'i bir hile öğretti. Ve 100 tane ekin sapından oluşan bir demetle bir kere vurulmasını kafi göstererek bu sözün yerine gelmesini, tahakkuk etmesini temin etmiş oldu. Kur'an-ı Kerim Sa'd suresinin 44. ayetinde Allah'ın bu hususta nasıl bir ruhsat verdiğini bize bildirmektedir. Eline bir demet sap al da onunla vur. Yeminini böylece yerine getir. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bir kul bulmuştuk. O ne iyi bir kuldu, daima Allah'a yönelirdi. Evet, Allah'ın bu şekilde net ettiği, ne iyi bir kuldu diyeceği salih insanlardan olmamız duasıyla Rabbim bize yaşadığımız hadiselere büyük bir sabır, büyük bir rıza nasip etsin. Kalbimiz günahlar bataklığında, sıkıntılar yumağında boğulurken ona kendi katından huzur ve rahmetle muamele buyursun. Onu içindeki sıkıp boğan darlıktan, yokluktan, hastalıktan ve türlü nimetlerin mahrumiyetinden muhafaza etsin. Bizi rızaya erdirdiği halis kulları arasına dahil eylesin inşallah. Bize de Eyüp Aleyhisselam'ın sabrından hisseler nasip etsin. Son cümlelerimiz bu dualar olsun. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar başka bir peygamberden, Hazreti Yunus Aleyhisselam'dan bahsetmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.